Ayrım 16, Bücürü Ayarla, Elmore Leonard, sayfa 163, 19. bölüm. Cutlet en iyi çözümün Lovejoy'un silahının olması ve Roxy'yi vurması olacağını düşünüyordu. Bugün spor giyinmişti, beyaz keten ceket, altında mavi Hint pamuğu Fransız modası pantolon, Ronnie'nin ofisinde onun koltuğuna oturmuş ayının gelip rapor vermesini bekliyordu. Ofiste Marcella'nın radyosunda en çok sevilen 40 şarkı çalıyordu. Marcella'nın buraya gelmesi için herhangi bir neden yoktu. Gelirken ve giderken karşılaştığında merhaba demekten başka sohbet edebileceğin biri değildi. Seyirci Lovejoy'un eski sandığını açarak içinden kocaman tabancayı alıp doldurduğunu görmeye bayılacaktı. Burası dramatik olmalıydı. Ancak bu bir filmdi ve iyi adam rolündeki Lovejoy durduk yerde gidip kötü adamı vuramazdı. İşine çomak sokan adamın evinin önünden geçerek evin merdivenlerinde onu vurmaya benzemezdi bu. Veya adam arabasında otururken arabanın yanına çekip ateş etmeye de benzemezdi. Gerçek hayatta böyle yapardın. Yayo onu tehdit eder etmez ona güle güle Yayo demişti. Kötü küçük Kolombiyalı şimdi çölde 10 numaralı otoyola yakın bir yerlerde yatıyordu. Ayı bir daha asla arkanı temizlemem demişti. Ayı neredeyse gelirdi. Yayo'nun Miami'deki adamları arayıp nerede olduğunu sormuşlardı. Ve Cutlet onlara çantayı havaalanında emanet eşya dolabından aldığını gördüm demişti. Geri dönmedi mi? Meksika'da onu arayacak kimse tanıyor musunuz? Acapulco'ya bakacak birilerini, Xpata'ya. O insanlara ancak bir kez bahane bulabilirdin. 170 bin dolar ve bir kurye kaybetmek tek telefonluk işti. Bir daha tekrarlandığı takdirde işten çekilirlerdi. Ama o miktardaki para ve çantadaki mal Cutlet şimdi geleceğe başka türlü bakarken başka bir iş görebilirdi. Aklı Lovejoy ve Chili Palmer arasında gidip geliyordu. Ama çoğunlukla Chili Palmer'a yoğunlaşıyor ve adamı resmin dışına nasıl atacağını düşünüyordu. Ayı yanında Farrah'la ve o raporunu verirken Farrah'ın oynayabileceği televizyona takılan bir video oyunuyla geldi.
Birincisi komodinin üzerindeki uçak biletinde adı C. Palmer olarak kayıtlı. Las Vegas'tan gelmiş. Miami'ye dönüş biletinin tarihi açık. İkincisi yine komodinin üzerinde Miami'deki bir adrese Faye Devo adına gönderdiği bir paketin ekspres posta kağıdı var. Üçüncüsü takım elbisesi ve spor ceketlerinin hepsi Miami'de bir erkek giyim mağazasından alınmış. Bunlar sana ne ifade ediyor?
Cutlet küçük kızın topgan oynamasını seyrediyordu. 3 yaşında bir çocuk jet uçağından haydutlara nişan alıp vuruyordu. Şu çocuğa bak dedi.
Miami'li olmasının dışında bunlar sana ne ifade ediyor diye sordu ayı.
Düşündüğün şeyi değil dedi Cutlet. Yayo ile bağlantısı olduğunu mu?
Yok. Yayo'dan önce buraya gelmişti. Malla hiç ilgisi yok. Yoksa bahsederdi veya ağzından kaçırırdı. Bana söyleyeceğin başka bir şey var mı?
Adamda hepsi yüzlük banknotlardan oluşan kumarhane bantlarıyla bantlanmış 10.000 dolar var. Bu ilginç bir bilgi.
Bavulunun alt tarafına dizilmiş.
Aldın mı?
Neredeyse alacaktım.
Seni odasına girerken gören oldu mu?
Yapma yahu.
Sadece sordum. Harry ne yapıyor? Peşine adam taktın mı?
Harry dün öğleden sonra dairesine geldi. Bir saat kadar kaldı ve askılı bir çantayla çıktı. Beverly Hills'ta La Corlina sokağının üst başında bir adrese arabayla gitti. Sonra oraya gittim ve komşunun köpek gezdiren hizmetçisiyle konuştum. 10 dolar karşılığında ah orada bir sinema yıldızı yaşıyor. Karen Flores dedi.
Oğlum ne zamandır o adı tespit etmeye çalışıyordum. Tabii Karen Flores dedi Cutlet. Harry Zim'in bazı filmlerinde oynadı. Sonra başka filmlerde de oynadı ama çok meşhur olmadı. Harry'nin takıldığı yer orası mı?
Dün geceyi orada geçirdi.
Bizim ihtiyar sanırım oyuncu seçiyor. Kendisine de pay çıkaracak. Onunla Great Balls of Fire oynarsa Lovejoy'da rol verecek.
Great Balls of Fire nedir?
Hiç oynamadın mı? Şeyin alev alır, kadın da aceleyle söndürür. Ayı ağzını açıp bir şey söylemedi. Oğlum sen hiç gülmez misin?
Komik bir şey duyarsam gülerim. Karen Flores öyle mi? O vücutla fahişeyi oynayabilir ama şimdi o rol için fazla yaşlı kalıyor. Tabii yaşlı bir fahişe rolü vermezlerse filme olumsuz etkisi olmaz. Yani kadın başrolünü Teresa veya Greta'ya verirsin. Catlett bir an durdu. Bekle bir dakika dedi ve Ronnie'nin rahat koltuğunda doğruldu. Karen Flores bir zamanlar Michael Weir'la evliydi. Michael Weir da filmde oynayacak. Ayı kızının ekranda görünen jet uçaklarını elektronik bir ses eşliğinde tek tek vurmasını seyrediyordu. Vur onu canım, indir o orospu çocuğunu diyerek Ferah'ı teşvik ediyordu. Ne diyorum, duyuyor musun diye sordu Catlett. Karen Flores, Michael Weir ve Harry, hepsi kadının evinde. Adam yalan söylemiyordu. Harry filmi Michael Weir'la çekiyor. Müthiş, büyük bir iş olacak. Biliyorsun Harry'nin o senaryoyu elinden bırakmaması dikkatimi çektiğinde anlamıştım. Sanki altından yapılmıştı ve onu elde edebilmek için adamı öldürmem gerekiyordu. Senaryoyu okumadan anladım. Sonra okuduğumda ayı gülümseyerek küçük kızını seyrediyordu. Senaryonun iki kopyası vardı. Chili Palmer ikisini de aldı. Bizimle işbirliği yapmayı düşünmedi bile. Oysa mükemmel bir takım olurduk. Hatta aptal herif senaryoyu okumamıştı. Harry onu nasıl oldu da ortak olarak aldı. Ayı, bu benim için büyük şans. Chili Palmer kendi şansının doğması için daha beklemeli. Sıraya girmeli, beni dinliyor musun? Ayı sadece dinlemiyordu, konuşmaya da başlamıştı. Çöle bir daha gitmem, bunu sana söyledim. Senin kariyerine destek olmak için kendimi feda etmeyeceğim. Yapımcı olmak istiyorsan bu şehirde çok çeşitli imkanlar var. Michael Weir ve 20 milyon dolarlık bir film yok. Bu defaki büyük bir iş dedi Catlett. Ne mutasyona uğramış böcekler, ne kan emici eblehler, ne kung fu yapan Ramboların figüranları ölesiye dövmeleri var. Bu dahil olmayı istediğim büyük bir film. Bütün bu anlattıklarım kulağa hoş geliyor ama anlatma safhasında kalırsan dedi ayı. Yaptığım tüm iş ara sıra limuzin kullanmak dedi Catlett. Biliyorum. Neden? Çünkü dinlemeyi severim. Yapılan bütün anlaşmalardan ve tüm işlerden haberim vardır. Kimde iş var, kimde yok duyarım. Bu ay kimlerden iş çıkarabilirsin öğrenirim. Büyük yapımcılardan birinin senaryosunun içine ettiğinden, istifaya zorlanan yöneticinin hangi stüdyonun yöneticisi olduğunu bulurum. Hangi menajerler gözde ve paketledikleri iş nedir? Hangisi günde 200 telefon alıyor öğrenirim. Aktörün menajerinin ona anlaşmayı yapmak için silahını çekip öldürmesi ve geride hiç şahit bırakmaması gerekiyorsa bunu yapacağını söylediğini duyarım. Hafta sonları şu Joe 2 tabancalarıyla Malibu tepelerinde bazı ajanlar, yapımcılar ve stüdyo yöneticileri savaş oyunları oynar. Ormanda ağaçların arasında koşuşturarak birbirlerine boya fışkırtan kurşunlar atarlar. Ne anlattığımı duyuyor musun? Bir anlaşma yapmak uğruna nasıl öldüreceklerinden bahsederler. Sonra oraya gidip oyuncak tabancalarıyla oynarlar. Catlett sırıttı. Boktan iş ha. Bu insanlarla çalışmam mı diyorsun? Oğlum, ben bu işi gerçek kurşunlarla yapmış biriyim. Ben o oyunu oynadım dedi ayı. Çok eğlenceli. Ve filmlerde binalardan aşağıya düştün, arabaları devirdin, 500 defa dövüştün. Ama gerçekte bu işler nasıldır bilmezsin değil mi? Son işi, adam öldürmeyi. Kaç defa öldürdün diye sordu ayı. Artık Farrah'ı seyretmiyordu. Farrah kendi başına oynuyordu. Ne fark eder? Bir veya beş veya on. Bir kere öldürdün ve eline kan bulaşmış olur dedi Catlett. Ronnie'nin masasına dayanarak ilk seferinde 18 yaşındaydım ve annemi görmeye Bakersfield'a gitmiştim. Okuldan çıktım ve kahverengi bir Oldsmobile Cutlass seçtim. Detroit'ten oraya bu arabayı kullandım. Annemi o gün gezmeye çıkarmıştım. Bir benzin istasyonunda durduk. Annem kadınlar tuvaletini kullanmak istedi. Benzinci anneme göçmenlerin tuvaleti kullanamayacağını söylemiş. Sonra fikrini değiştirerek izin vermiş. Annem içerideyken o da girmiş ve yaltaklanmaya başlamış. Annem sonra arabaya bindiğimizde olanları anlattı. Geri döndüm ve adama anneme saygısızlık ettin. Ondan özür dilemeni istiyorum dedim. Gülmeye başladı ve bizden dışarı çıkmamızı istedi. Annem devamlı ağlıyordu. Ben daha sonra adamla konuşmak için geri döndüm. Adam terbiyesizleşti, ben de onu vurdum. 18 yaşında mıydın? Silahı nereden buldun diye sordu ayı.
Silahım vardı, yanımda getirmiştim.
Ama neden silah taşıyordun?
Okuldan ayrılmıştım, iş imkanlarını araştırıyordum diyerek güldü Cartlett. Sinema işine girmek istediğimi anlamamdan çok önceleriydi.
Adamın biri annene saygısız davrandığı için öldürdün yani.
Bana da hakaret etti. Duyduğu o pislik heriflerden biri olduğumu söyledi.
Onu öldürdüm, otoyola çıktım ve Detroit'e döndüm. Tabii kasasını da boşalttım, parayı anneme yolladım. Annene ne kadar iyi bir çocuk olduğunu göstermişsin dedi ayı.
Onu ziyaret ediyorum. Şimdi Delano'da yaşıyor. Orada arkadaşları var ve ayrılmak istemiyor. Ona bir ev satın aldım.
Tahmin edebiliyorum dedi ayı. İşin aslından habersiz olduğu için seninle gurur duyuyor olsa gerek.
Ayı sakalını sıvazlayıp çocuğunun o elektronik sesle jet uçaklarını vurmasını seyrederken Cartlett da onu izledi. Kızıyla gurur duyan bir baba, kendisinin de bir çocuğu olmasının eğlenceli olacağını düşündü. Muntazam atları olan güzel bir kadın seçip ondan bir çocuk yapabilirdi. İnatçı bir kadın seçmemeliydi. Beyaz kadınlarla dolaşırken kömürcülük yapmam derdi. Ama küçük güzel siyahi kızlar tanıdıktan sonra fikrini değiştirmişti.
Ayıya dönüp şu Chili Palmer denen adam ne işle meşguldür dersin diye sordu. Bavulunda 10.000 dolar vardı dedi ayı. Banka kuryesi mi olduğunu sanıyorsun?
Kumarhanede kazanmış değil mi?
Öyle olsa da olmasa da adam bir dolandırıcılık işine karışmış olmalı dedi ayı.
Böyle olduğunu nereden biliyorsun?
Bu meslekte epey masa karıştırdım dedi ayı Cartlett'a dönerek. Birisi bir şey öğrenmek istiyor. Diyelim başka bir yöneticinin amacını. Mesela stüdyoya haber vermeden oraya ait değerli bir şeyi alarak ayrılmayı mı düşünüyor? Onun bu değerli şeyi kullanarak başkalarıyla pazarlığa girip girmeyeceğini öğrenmek isterler. Adamın telefon defterini karıştırırım, mesajlarını dinlerim. Telefon defterinde kimlerin adı var bakarım, onu incelerim. Şu Chili Palmer denen adamın kiminle irtibatı var, ne yapmak istiyor? Hiçbir şey bulamadım, hiç iz yok. Not defterinde sadece Rajis, Hollywood Bulvarı, Vine'in yanında notu vardı.
Cartlett kaşlarını çattı.
Rajis mi? Oğlum orası hard rockçıların yeri. Chili Palmer'a baktığında onun metalcilerle işi olmayacağını anlarsın. Bu işi incelemem gerekecek.
Sana sadece tek kelime edeceğim dedi ayı. Eğer onu vurursan beni bir daha göremezsin.
Cartlett tekrar kaşlarını çattı. Yok oğlum, onun için vicdan azabı çekemem.
Lanet Yayo başkaydı, bize zarar verebilirdi. İkimize birden demek istiyorum, doğru değil mi? O Kolombiyalıyı gömerek hem kendi kıçını hem benimkini kurtardın.
Hayır, düşündüğüm şey...
Ayı, beni dinliyor musun?
Söylediklerini duyuyorum.
Nakit para ve para etmeyen paket havaalanında duruyor.
Düşündüğüm şey şu, Chili Palmer o parayı almaya giderse ne olur?
Cartlett ayının başını çevirerek kendisine bakmasını bekledi. Ayı olayı anlayıp başını salladı.
Sonra
federal polise bile haber verebiliriz. Bayıldıkları o anonim telefonlardan birine ederiz. Sonra ne olur?
170 bin doların gider.
Onu enseler enselemez doğru hapse atarlar.
Para senin için önemli değil mi?
Paranın karşılığı olan mal bizde değil mi?
Kaybımız yok.
Federallere kendisine tuzak kurulduğunu söyleyecektir.
Eminim ki öyle olacaktır. Ama suçu benim üzerime nasıl yıkabilir?
Adamı tanımıyorum ve bizi bir arada gören kimse olmadı.
Harry gördü.
Harry ile konuşabilirim dedi Cartlett. Mesela Chili Palmer'ı kandırıp havaalanına gitmesini ve parayı almak için emanet eşya dolabını açmasını sağlamak. Bu işi halletmenin bir yolunu bulmalı, çabuk ve temiz halletmeliydi. Aynen Farrah'ın o jet uçaklarını vurup düşürmesi gibi.
Oğlum Farrah çok iyi oynuyor dedi Cartlett. O benim küçük yıldızım dedi ayı.
Ray Bones Delta Hava Yolları uçağından indikten sonra kendisini elinde üzerinde siyah keçe kalemle Mr. Barbone yazılmış bir karton tutan bol saçlı ve bol altın takısı olan bir gencin beklediğini gördü. Genç adamın gömlek düğmeleri neredeyse beline kadar açıktı. Gömleğinin kolları yukarı iki kat kıvrılmıştı.
Bay Barbone, Los Angeles'a hoş geldiniz dedi. Adım Bobby, şoförünüzüm. Bay De Filip size selamlarını iletti. Size ben yardımcı olacağım. Seyahatiniz iyi geçti mi?
Umarım şoförlüğün o boktan imlandan daha iyidir diye söylendi Bones. Adım Barbone, Barbone değil.
405 nolu otoyolda kuzeye doğru yol alırlarken Bones koyu renk camlı Cadillac'ın arka koltuğunda seyahat etti. Trafiğin durumu hakkında yorum yaptı.
Lanet olsun, yine de fena sayılmaz. Miami'de gün boyunca tampon tampona gidiliyor.
Şoför Bobby'ye
oradaki şeyler nedir diye sordu.
Petrol kuyuları diye cevapladı Bobby.
Amma çirkin şeyler. Petrol kuyularınız ve otoyollarınız var. Havanız kirli.
Plaja gitmek isterseniz yaklaştığımız otoyolu kullanmanız gerekiyor diye devam etti Bobby.
Ben Miami sahilinde oturuyorum dedi Bones. Sen bana plajdan söz ediyorsun. Burada güneş yüzünü hiç gösterir mi? Yoksa hep böyle sisli midir? Tanrım, şehir merkezi ne tarafta göremedim.
405'ten Santa Monica bulvarına, oradan da Beverly Hilton'a giderlerken Bobby, Bones'a Çin mutfağı seviyorsa Trader Vic's'e gitmesini tavsiye ediyordu. Bones Çin mutfağından nefret ettiğini söyledi. Otelin önüne geldiler ve Bones arabadan indi.
Bana vereceğin bir şey var mı?
Bobby arabanın bagajını açtı. Önce Bones'un bavulunu çıkardı, sonra bagajın içine uzandı ve siyah deri bir ataşe çantası çıkardı.
Bay De Phillips'in selamlarıyla, isimler ve telefon numaraları bunun içinde. Arkadaşınız Bay Palmer'a verilenlerin aynalarıdır.
Başka ne var?
O da içinde, 38'lik Beretta, iyi bir tane.
Arabanın anahtarlarını da ver.
Arabayı kullanmak benim görevim.
Frank De Phillips bana selamlarını iletti ve bana istediğim gibi yardımcı olmanı söyledi, değil mi?
Evet.
Öyleyse o kahrolası anahtarları ver.
Bones çocuğa 5 dolar verdi ve saç tıraşı olmasını tembihledi. 20. Bölüm. Arabada giderlerken Harry, Chili ve Karen'a ne yapacaklarını anlatıyordu.
Oturacağız ve iş hakkında boş ve anlamsız laflar edeceğiz. Kim işten atılmış, boşanmış, çocuk aldırmış, rehabilitasyon merkezine yatmış, New York'a geri dönmüş. AIDS'den ölmüş, eşcinsel olduğunu açıklamış. Evian içme suyu veya kafeinsiz kahve gibi bir içecek ikramında bulunulacak. Elaine Lovejoy'un basında yer almış gerçek bir öyküden esinlenilerek mi yazıldığını soracak. 40 yıl önce yapılmış bir film veya yayımlanmış kitaptan çalıntı olmayan orijinal fikirlere rastlanmadığını söyleyecek. Ve ben ancak bundan sonra konuya yavaş yavaş girip bunu neden sorduğunu farkında mısın Elaine? Çünkü Lovejoy hayat hakkında, evrensel acılar ve ümitler hakkında diyeceğim. Kurtarılma ve cezalandırma hakkında, küçük adamın sisteme karşı zaferi hakkında. Harry, saçmalayıp duruyorsun dedi Karen.
Söylediklerimde yanılsaydım mesleğimde 300 kadar filmde çalışmış biri olabilir miydim? İster stüdyo yöneticisi olsun, ister dağıtımcı. Onlarla aynı tarzda konuşursun.
Ama Elaine Levin'i tanımıyorsun dedi Karen.
Elaine'in Kaliforniya Hollywood'daki Tower stüdyolarına ait alanda bulunan Hyman Tower binasındaki ofisine girerken Chili'nin üzerinde koyu renk çizgili takım elbisesi ve çizgili gömleği vardı ve klasik koyu renkli kravat takmıştı. O da çalışma ofisine benzemiyordu. Geniş, eski usul L biçiminde bir tarafına yemek masasının konduğu bir oturma odası gibiydi daha çok. Ama sanki henüz tam yerleşilmemişti ya da sanki eşyaların tümü yanlışlıkla bu odaya konmuştu. 40 yaşlarında koyu renk saçlı bir kadın gözlüklerini burnunun üzerine indirmiş, yemek odası masasında oturmuş telefonla konuşuyordu. Onlar içeri girerken ahizenin ağzını eliyle kapatıp ''Merhaba, hemen geliyorum. Soda, su veya kahve ister misiniz?'' dedi. Hiç şüphesiz New Yorkluydu. Karen eliyle işaret ederek istemediklerini belirtti. Öğle yemeğinden yeni kalkmışlardı. Harry Chili'ye sana ne demiştim dedi. Odanın oturma bölümündeki antikaya benzeyen ve öyle hissettiren oturma yeri yuvarlak ve sert kanepeye Chili ve Karen yan yana oturdular. Harry sırt tarafı ve kolları yontulmuş ahşaptan bir sandalyeye oturmuş, rahat edebilmek için kalçasını sağa sola oynatarak yerleşmeye çalışıyordu. Yer ve duvarlar bomboştu. Ne halı ne de duvara asılı bir tablo vardı. Chili etrafa bakarken Karen, Elaine yeniden dekore ediyor, bütün bu eşyalar gidecek dedi. Her stüdyo ofisleri bir hafta klasik İngiliz tarzı, bir sonraki hafta art deco olur.
Bu şehirde iyi para kazananlar iç tasarımla uğraşanlardır. Büyük ciro yaparlar diye ekledi. Harry sandalyesinden kalkarken Karen de kalktı. Bunu gören Chili de kalktı. Elaine tokalaşmak için elini uzatmış onlara doğru geliyordu. Elaine Chili'nin tahmininden daha kısa boyluydu. 1.60 olabilirdi. Aslında öyleydi de. Bej rengi bir takım giymiş, kollarını yukarı kıvırmıştı. Ayaklarında ayakkabı yoktu. Darmadağınık, saçlarına rağmen pek fena sayılmazdı. Ama saçlarını sanki bir haftadır taramamış gibiydi. Harry ile tokalaşırken, ''Harry, seni tanıyor gibiyim. Slime Creatures filminden bu yana hayranınım. Filmdeki karakterler bana sinema sektöründen tanıdığım birçok kişiyi hatırlatıyor.'' dedi. Harry de cevaben mesleğe katılmasından bu yana Elaine'in yaptıklarını ilgiyle izlediğini söyledi. Karen Chili'yi tanıştırırken Elaine Chili'nin elini sıkıca kavradı ve ''Resmi giyimli iki bey beni şımartıyorsunuz.'' dedi. ''Çoğu kişi buraya bahçıvan kıyafetleriyle geliyor. Sanırım bazıları da bu işi yapıyor. Yazarlardan bahsediyorum. Tabii eğer vale olarak çalışmıyorlarsa.'' Elaine Chili'nin elini tutmaya devam ederek ''Chili Palmer, hımm.'' dedi o yavaş konuşma tarzıyla. Kadının yavaş ve doğaçlama konuşma stili Chili'yi şaşırtmıştı. Belki aklı başka yerdeydi. Duyduğu o dinamik iş kadınlarına benzemiyordu. Elaine de oturdu. Şimdi dördü de üzerinde içi izmaritle dolu kocaman bir küllük bulunan orta sehpanın etrafına dizilmişlerdi. Elaine cebinden bir sigara paketiyle çakmak çıkarırken ''Mr. Lovejoy'' dedi ve Chili bir stüdyoda hayatının ilk film görüşmesine başlamayı hazırladı kendine. 16. ayının sonu. Sayfa 173.